Ayrım 24. Ekmekçi Kadın Xavier de Montepin. Sayfa 369. Marie terzi dükkanında olanları babasına söylememişti. Yaptığının doğru bir hareket olmadığını biliyordu. Bundan utanıyordu. Fakat vicdan azabı çekmiyordu. Rakibi olan Lucy'ye bir darbe vurmuştu. Bu onun için kâfiydi. Lucy'nin hayatından ebediyen gittiğini sanıyordu. Marie ise bundan son derece memnun, evlenme gününü iple çekiyordu. Ancak bu sevincine rağmen hastalıktan harap bir durumdaydı. Verem zayıf olan Marie'nin vücudunu günden güne eritiyordu. Lucien Labrue kızı gördükçe hastalığın tesirini seziyordu. "Bu kızla nasıl olsa evlenmem," diyordu. Lucy'nin hayatından ebediyen gittiğini sanıyordu. Marie ise bundan son derece memnun, evlenme gününü iple çekiyordu. Ancak bu sevincine rağmen hastalıktan harap bir durumdaydı. Verem zayıf olan Marie'nin vücudunu günden güne eritiyordu. Lucien Labrue kızı gördükçe hastalığın tesirini seziyordu. "Bu kızla nasıl olsa evlenmem," diyordu. Lucien Marie ile bir arada bulunmaktan mümkün olduğu kadar kaçınıyordu. Çünkü Lucy'yi seviyordu. Kendi kendine "İnşallah Lucy ile gene beraber oluruz," diye dua ediyordu. Yalnız kaldıkça uzun hayallere dalıyordu. Lucien o pazar kendisini davet eden ressam Etienne Castel'in resim atölyesine gitti. Ressam misafirini güler yüze karşıladıktan sonra "Buraya avukat George Darrier de gelecek. O gelinceye kadar biraz konuşabiliriz. Jean Fortier hakkındaki arzunuzu yerine getirdim. Bu kadın kaçtıktan sonra bir hayli aramışlar. Hiçbir iz bulamamışlar. Onun için araştırma tavsamış. Kadının yakalanması artık tesadüfe kalmış," dedi. "Demek Jean Fortier ile konuşamayacağız." "Herhalde öyle. Bununla beraber dünyada olmaz yoktur. Paul Harman'ın evindeki işler nasıl gidiyor bakalım?" "Her zamanki gibi." "Evvelce söylediğim gibi Mademoiselle Marie'ye karşı sevgi gösteriyorsunuz değil mi?" "Sevgi göstermekten ne çıkar?" "Kuzum, ben size diyorum ki Marie ile evlenmeyi kabul ettiğinizi babasına sezdirseniz, Lucy'yi unuttuğunuza Marie'yi inandırsanız çok iyi olur." "Ama kız çok hasta. Her gün ölüme biraz daha yaklaşıyor." "Bence mesut olacağını umarak ölmesi daha iyi değil mi? Madem ki mesut edemeyeceksiniz, o zaman yalan söylemiş olurum." "İnsan bazen yalan söylemesini bilmelidir." "Siz benim bilmediğim bazı şeyler biliyorsunuz galiba. Öyle anlıyorum ki bana bir aşk komedyası oynatmadığınız için bildiğiniz bazı şeyler var herhalde. Bunları öğrenemez miyiz?" "Monsieur Lucien, sizin zannettiğiniz gibi bir şeyler biliyor değilim. Ama insan bir takım duygulara kapılabilir. Bu duyguları bir türlü atamaz. Bana öyle geliyor ki çok geçmeden babanızın asıl katilini öğreneceğiz. Bu muamma çözülecek. Gene bana öyle geliyor ki Lucy Fortier'e bir gün gelecek, karınız olacak. Ama ne zaman, nasıl? Burasını bilmem. Madem ki Lucy ile evleneceğim, ne diye benim Marie ile evleneceğimi düşünüyor, tasarlıyorsunuz? Tuhaf gibi ama öyle gerekiyor. Siz benim sözüme inanın, sabırlı olun. Birkaç hafta sonra George'a karşı yapılacak bir vazifem var. O güne kadar sadece beni dinleyin ve sabredin. Sizden ricam budur." "Peki, size güvenirim ve dediklerinize aykırı davranmam." "O halde Marie'ye karşı sevgi gösterin Monsieur Harman'a da yakında Marie ile evleneceğinizi söyleyin." "Şimdi size soracak birkaç sorum var," dedi. Ressam Lucien'den bu konuda söz aldıktan sonra "Buyurun sorun." "Bana Lucy'nin Jean Fortier'in kızı olduğuna dair bir vesikadan bahsetmiştiniz. O vesikayı size kim verdi?" "Monsieur Paul Harman verdi." "O vesikayı bana verebilir misiniz?" "Hay hay, isterseniz şimdi gidip getireyim. Evde çünkü." "O kadar acele değil. Yarın bana göndermenizi rica ediyorum. Bunlar size Belki de anlaşılmaz bir muamma gibi gelecek. Fakat hiç hayret etmeyin. Sizi çok sevdiğimi bilirsiniz. Size bağlı olanlar da benim için kıymetli insanlardır. Belki aradığımı ipuçlarıyla çıkaramam. Ama ortada bu kadar iz, bu kadar delil varken işin ucunu bırakmak da olmaz. Benim nüfuzlu bir takım ahbaplarım var. Belki de onların yardımı dokunacak. Böylece sizi ve sizi sevenleri mesut etmek istiyorum. Şimdi söyleyin bakalım. Paul Harmon bu vesikayı size vermezden evvel bir müddet Paris'ten ayrıldı mı? Hayır, bir yere gitmedi. Vesikayı nasıl elde ettiğini soracaktım hani. Hiç bilmiyorum. Tam bu sırada avukat George Darry'e odaya girdi. Lucien'i orada görünce çok memnun oldu. Ressam, birlikte bulunmaktan sevineceğinizi tahmin etmiştim. Nasıl, davaları bitirdiniz mi? Diye sordu. Davalardan birini kazandım. Fakat öteki davada bir aksilik oldu. Dosyayı kaybetmişim. Belki bir yerde unutmuşsundur. Her yeri arattım. En sonunda gazetelere ilan verdim. Bulana mükafat vaat ettim. Üç arkadaş birlikte yemek yedikten sonra atölyeye geçtiler. Burada Marie Harman'ın bir sehpa üzerindeki resmi göze çarpıyordu. George'la Lucien, Marie'ye çok benzeyen tabloyu seyrettiler. Bu sırada hizmetçi Matmazel Marie'nin geldiğini haber verdi. Ressam, tuhaf şey, dedi. Bugün resim yapacak değildik. Acaba niçin geldi, gidip bakayım, diye ayrıldı. Marie salonda bekliyordu. Böyle vakitsiz geldiğim için özür dilerim. Babam biraz sonra buraya gelecek. Resmi görürse bizim sürpriz suya düşer. Resmi saklamanızı rica etmek için geldim. O kolay iş. Şimdi gözünüzün önünde saklayayım. Babanızı burada bekleyeceksiniz, değil mi? Eğer rahatsız etmezsem. Rahatsızlık da söz mü? Memnun olurum. Biz de içeride sizden bahsediyorduk. İki kişi var. Onları görünce siz de memnun olacaksınız sanırım. Ressamla Marie kol kola atölyeye girdiler. Kız Lucien'le George'u içeride görünce şaşırdı ve heyecanlandı. Kıpkırmızı oldu. Lucien şaşırmıştı ama kendini topladı. George Marie'nin elini sıkarak, "Bizi ne kadar sevindirdiğinizi tahmin edemezsiniz," dedi. "Benim sevincim de sizinkinden aşağı kalmaz. Bizim evin yolunu iyice unuttunuz. Hiç buyurmuyorsunuz. Sizi görmek için ne yapmak lazım?" diye sordu. Marie bu son sözleri Lucien'e bakarak söylemişti. Lucien başını önüne eğdi. "George, sizi hiç hatırımızdan çıkarmayız. Hatta biraz evvel sizden bahsediyorduk. Monsieur Castel de öyle söyledi. Hatta beni çekiştiriyormuşsunuz." Etienne söze karıştı. Hem de ne çekiştirme. Lucien öyle bir müjde verdi ki. Neymiş bakalım bu müjde? Haberiniz yokmuş gibi konuşuyorsunuz matmazel. Babanızın Lucien'e yaptığı teklifleri sanki bilmiyor musunuz? İş ortaklığı ve sonra da evlenme. Marie sevincinden titremeye başlamıştı. Lucien'e doğru ilerledi. Monsieur Lucien, dedi. Bunları söylediğiniz doğru mu? Evet, Monsieur Harman'ın yapmış olduğu bu teklifleri arkadaşlarıma söyledim. Yani hepsi bu kadar mı? Bunları bir rüyada sandığımı da söyledim. Etienne tekrar söze karıştı. Sonra rüyanın gerçek olacağına inandı ve onu kabul etti. Marie heyecandan ve sevincinden o kadar şaşırmıştı ki bunu söyleyenin Etienne olduğunu bile fark edemedi. Bu karardan babamın haberi var mı? Daha söylenmedi. Bilirsiniz Lucien biraz mahcuptur. O söylemekten ziyade düşünür. Fakat onun şahitleri biz olduğumuz için verdiği kararı bizden saklamadı. Marie'nin sevincinden gözleri yaşarmıştı. Ağlamamı hoş görün. Çünkü bunlar sevinç yaşları. Mutluluğumda sizlerin de büyük payı olduğunu biliyorum. Evlenme gününü de babamla görüşerek siz tayin edersiniz artık. Siz ne kadar zaman derseniz ben razıyım. George bu konuşmalardan bir şey anlamıyordu. Yalnız bir şey sezdi. Buraya gelmeden evvel ressamla Lucien arasında bir şeyler olmuştu. Onlar böyle konuşurken Monsieur Paul Harmon'un geldiğini haber verdiler. Etienne bir taraftan misafirin getirilmesini emrederken bir taraftan da Lucie'nin kulağına fısıldadı. Şu komediyi hep bize oynatma Allah aşkına. Paul Harman atölyedekilere selam verdikten sonra George'a dönerek "Burada tesadüf edişimize çok memnun oldum. Çünkü ben de sizinle önemli bir konuda görüşmek istiyordum. Yarın işiniz var mı?" "Akşama kadar evdeyim, buyurun." "Öyleyse yarın sabah gelirim. Şimdi ressamımızın için ziyarete geldiğimi söyleyeyim. Yoksa kızım daha evvel söyledi mi?" "Ben yalnız sizin buraya geleceğinizi söyledim babacığım," dedi Mary. "Size resimden hiç anlamadığımı söylemiştim. Biliyorsunuz, bizim evde küçük bir resim galerisi yapmaya başladık. Meşhur bir tablo teklif ettiler. Fakat bu tablo asıl mı yoksa birinin kopyası mıdır bilmiyorum. Monsieur Castel'den bu hususta bize yardım etmesini rica edeceğim." Ressam Etienne bu tablo hakkında bildiklerini anlattı ve tablonun kaç para edeceğini söyledi. Ressam bundan sonra "Şimdi benim de sizden bir ricam var. Sizi evinizde ziyaret edebilir miyim?" diye sordu. "Memnuniyetle, her zaman buyurun. Mühim bir şey mi konuşmak istiyorsunuz?" "Mühimce. Biliyorsunuz ki Lucie'nin kimsesi yok. Hayatının mühim bir meselesinde kendisine babalık yapmamı benden rica etti." Paul Harman sevinçle yerinden fırladı. "Anladım. Tekliflerimi kabul ediyor demek. Benden biraz zaman istemişti. Karar verdiğine çok sevindim. Beni ziyaretinizin sebebi kızımı Lucie'ne istemek midir?" Etienne Castel bir işaret vererek Lucie'ni cevap vermeye zorladı. "Evet efendim." "O halde arzunuzu kabul ettiğimi şimdiden bildireyim. Çünkü bunu çoktan bekliyordum. Burada Lucie'nin samimi dostları arasında bir aile gibiyiz. Onun için açık konuşuyorum. Meseleyi derhal notere havale edeceğim." Paul Harman bu sefer kızına dönerek "Bu işleri Matmazel Harman'da münasip görüyorlar mı acaba?" diye sevinçle sordu. Mary babasının kucağına atıldı, onu öptü. "Kendimi rüya görüyor zannediyorum, çok mutluyum babacığım." Paul Harman bu güzel hadiseyi kutlamak için "Eğer işiniz yoksa akşama kadar gezelim, oradan bize gider, yemeği hep beraber biz de yeriz," dedi. Paul Harman'ın bu teklifini hepsi kabul etti. Bunun üzerine Mary hazırlık yapmak için eve döndü. Paul Harman Lucie'nin ellerini tutarak "Evladım," dedi. "Şu anda kendimi dünyanın en mesut insanlarından, hele en bahtiyar babalarından biri sanıyorum. Bugünden sonra da artık Mary için bir tehlike kalmaz zannediyorum. Ona karşı kayıtsız davranıyordunuz. Bu hareketiniz kızı mahvediyordu. Artık bütün endişelerim ve üzüntülerim sona erdi. Adeta yeniden dünyaya gelmiş gibiyim." Bu sözleri dinleyen ressam Etienne kendi kendine, "Herkesin sevdiği, takdir ettiği bu adam adi bir haydut olabilir mi?" "Olamaz. Ben muhakkak tahminimde aldanıyorum," diye düşündü. Bir süre sonra George ressama sordu. "O meşhur tablonuzu bitirdiniz mi?" "Bitmesine pek az bir şey kaldı." Paul Harman ilgilendi. "Yeni bir tablo mu yaptınız?" "Tabloyu şimdi bitiriyorum ama bundan 20 yıl evvel başlamıştım. Öyle sanırım ki tablonun konusu bir köy manzarasıdır." "Hayır, acıklı bir manzaradır. Azizim Lucien, bu acıklı manzara babanızın öldürüldüğü zamana pek yakın bir günde cereyan etmiştir. Ben orada bulunuyordum. İlk taslağını kara kalemle acele çizmiştim." Ressam açıklamasına devam etti. "Bu resmin aslını Alfort Tuil cinayetinin ertesi günü çizmiştim. Babanızı öldürdü diye itham edilen kadın tablonun esasını teşkil eder." Etienne bunları söylerken bir taraftan da göz ucuyla Paul Harman'ı tetkik ediyordu. Paul Harman sakin görünüyordu. Lucien ilerleyerek sordu. "Demek tablonun esası Jean Fortier." "Evet, hem iddia edebilirim ki kadının tıpkısıdır." Etienne eserin üzerindeki örtüyü kaldırdı. Tablo ortaya çıktı. Atölyedekiler ressamın başarısı karşısında hayret içinde kaldılar. Ressam gözünü Paul Harman'dan ayırmıyordu. İlk önce Paul Harman'ın kaşları çatıldı, Sonra düzeldi. Ressam, tablo George'un dayısı, Şevri papazının evine sığınan Jean Fortier'in jandarmalar tarafından nasıl tevkif edildiğini gösterir, dedi. Paul Harman tabii bir hal takınarak sordu. Tabloda görünen bu çocuk kimdir? Çocuk papazın kız kardeşinin, yani Madame Darie'nin oğludur. Bugünkü avukat George Darie odur. Şu ufak mukavva at da George'undur. Paul Harman büyük bir cesaretle, demek ki Lucien'i öksüz bırakan kadın bu, diye konuştu. Kadının bulunduğu yerde bulunup da resmini çizmeniz hakikaten bir tesadüf. Gerçekten bazen böyle garip tesadüfler olur. Lucien tablodaki Jean Fortier'e, George ise annesi olarak bildiği Madame Darie'ye bakıyordu. Lucien birdenbire, tuhaf bir şey dikkatimi çekiyor, dedi. Nedir o? Mademoiselle Lucy ile Jean Fortier arasında büyük bir benzeyiş var. Zaten benzemesi de tabii bir şey. Ama bugün 55 yaşlarında bir kadın tanıyorum. Hayrettir, o da Jean Fortier'e o kadar benziyor ki. Paul Harman hemen sordu. Kim bu kadın? Namuslu, çalışkan bir işçi. Jean Fortier ile hiçbir ilgisi olmayan bir kimse. Eskiden Alfortville'de bulunmuş. Babanı da tanıyor. O vakit ne iş yaparmış bu kadın? Şimdiki gibi gene ekmekçiymiş. Adı ne bu kadının? Liz Perrin. Ama dikkatli baktıkça yanılmıyorum gibi geliyor bana. Paul Harman ressama döndü. Bu tabloyu satar mısınız? Etienne güldü. Hani resimden anlamam diyordunuz? Bu tablo hoşuma gitti. Fiyatı kaç para ise almaya hazırım. Tablo benim değil. George'da ailesine ait resimler yoktur. Onun için ben bu tabloyu George'a verdim. Öyle zannediyorum ki kendisine büyük bir servet bile bağışlansa gene satmaz. Tabloyu alamadığıma üzüldüm ama mazeretinize de hak veriyorum. Neyse, şimdi gezmeye çıkıyoruz değil mi? Hay hay, çıkalım. Birlikte gezdiler. Akşam yemeği için Paul Harman'ın evine gittiler. Yemek neşeli konuşmalarla geçti. Yan salonda kahveler içildi. Paul Harman, avukat George Darie'ye, sevgili dostum, dedi. Sizden bir evlenme sözleşmesi hazırlamanızı rica edeceğim. Yarın benim notere göndereceğim. 15 gün bitince de imzalarım, olmaz mı? Hay hay, ben hazırım. Yalnız noterlerin kendilerine göre usulleri, terimleri vardır. Ben onları pek iyi bilmem. Ama biz madde madde yazarız, noter onları dilediği gibi düzenler. Önce aile adları yazılacaktı. Paul Harman kendi ailesini izah etti. Kızın babası Paul Harman, S. Harman ile eşsiz Desiree Claire Sullivan'ın oğlu 1822 De Gion'da doğmuştur. Ana ve babası ölmüştür. New Yorklu olan eşi de ölmüştür. Kendi halen Paris'tedir. Şimdi Mademoiselle'in adı? Paul Harman ile Nevmi Mortimer'in kızıdır. Adı Marie Nevmi Harman'dır. New York'ta 1844'te doğmuştur. Gelelim öte tarafa. Lucien de kendi ailesi hakkında izahat verdi. Avukat sordu. Evlenmede hangi sistemi kabul edeceğiz? Mal ortaklığı. Kızıma çeyiz olarak 1 milyon lira veriyorum. Lucien'i de 1 milyon liralık hisse sahibi kabul ediyorum. Alfortville'deki arsası buna dahil değildir. Lucien itiraz edecek oldu. Bu kadar büyük bir servete sahip olmak için size ne gibi bir hizmette bulundum? Kızımı mesut ettiniz. Bundan daha büyük hizmet olur mu hiç? Bu sözleşmeden sonra sizinle bir de ortaklık sözleşmesi imzalayacağız. Şimdi Alfortville'deki arsayı da bir kıymet koyalım. Yazınız 201 frank. Lucien gene itiraz etti. Fakat Paul Harman yazıldı, dedi. O arsayı 201 franka kabul ediyorum. Bundan sonra George yazdığı mukaveleyi okudu. En tecrübeli noter de mukaveleyi ancak bu kadar mükemmel yazabilirdi. Ressam Etienne bu konuşulanları hem dinliyor hem de bir taraftan Paul Harmon'ı tetkik ediyordu. Kendi kendine, "Yok," diyordu. "Bu adam Paul Harmon olmasa bu kadar cesur iş göremez. Acaba ondan şüphelenmekte hata mı ediyorum?" Bu olaydan herkes memnundu. Lucien ile Marie ertesi sabah buluşmak üzere sözleştiler. Misafirler dağıldı. Paul Harmon odasına çekilip yalnız kalınca çehresi birdenbire değişti. Kendi kendine, "Artık korkacak bir şey kalmadı. Lucien'i ailem arasına aldım. Fakat tam kızım mesut olacağı ve ben de Lucien'e hakim duruma gireceğim bir sırada niçin Jean Fortier'in hayali bütün ağırlığıyla üzerime çöküyor? Ressam Jean Fortier'i çok iyi tanıyor. Hatta o kadar ki resmini bile ezbere yapıyor. Sakın hapishaneden kaçan Jean Fortier ressamla görüşmüş olmasın. Lucien o bile Jean Fortier ile görüşmüştür. Ya Lucien'in söylediği o ekmekçi kadın Jean Fortier ise? Ya adını değiştirip böyle gizleniyorsa? Ben hiçbir zaman rahat yüzü görmeyecek miyim? Hep böyle korku içinde mi yaşayacağım?" Paul Harmon yerinden kalktı. Kendi kendine konuşmaya devam etti. "Korku mu? Korku neymiş? Ben deli miyim korkacak? Deli olan korkar. Hem kimden korkacakmışım? Adım Paul Harmon. Elimde bunu ispat edecek her şey mevcut. Bana kim gelip de sen Jacques Garut'sun diyecek dese bile elimde evrak var. Yalnız benim sırlarımı bilen bir tek adam var. Ovid. Ovid de susacaktır. Susması, beni ele vermemesi kendi menfaati icabıdır. O halde benim hiç kimseden korkum yok." Paul Harmon'ın evinden çıktıktan sonra Lucien, ressam Etienne'in koluna girdi. "Aman efendim, siz ne yaptınız? Beni ne durumlara düşürdünüz?" dedi. "Ben neredeyse ölmek üzere olan bir kızla evlenemem ki." "Canım kardeşim, meseleyi büyütmeyelim. Mademoiselle Harmon iyileşir." "İyileşmeyeceğini siz de biliyorsunuz ya. Her şeyde bir hayır vardır. Siz de zengin olursunuz, istikbal sizindir. Evlendirmeyi bu derece çabuklaştırmakta sizin herhalde bir maksadınız olacak. Ben sizin saadetinizi düşünüyorum. Bu bir sebep değil midir? Sizden rica ediyorum, bana bu hususta hiçbir şey sormayın. Siz de George gibi benim samimi dostumsunuz. Bana vaat ettiğiniz gibi itaat edin yeter. İşte zaten sizin eve de geldik." Ressam Etienne ile avukat George, Lucien'i evine bıraktılar. George, ressamın koluna girdi. "Bütün bu olup bitenlerden ben de bir şey anlamıyorum. Siz bir şeyler gizliyorsunuz. Nedir bunlar, bana söylemez misiniz?" "Ben Lucien'in babasını öldüren adamı arıyorum. Anladınız mı şimdi? Fakat gene de anlamadığım taraflar var. Siz asıl katili aradığınıza göre Jean Fortier'in suçsuz olduğuna inanıyorsunuz demektir. Bunu ispat edecek delil var mı elinizde?" "Elimde delil yok. Fakat kanaat var." "Peki kimdir suçlu?" "Oğlum, gene çok acele etmeye başladınız. Benim kimseyi suçladığım yok. Bana öyle geliyor ki yaptığınız araştırmalar sizi Paul Harmon'ın evine kadar getiriyor galiba." "Eh, her yere bakmak lazım." "O halde siz Paul Harmon'dan şüpheleniyorsunuz." "Yok canım, benim kimseden şüphelendiğim yok. Bunu kaç kere söyleyeceğim size?" "Bana hiç güvenmiyorsunuz, buna üzüldüm işte." "Evladım, siz hak, hukuk, mahkeme, adalet işleriyle uğraşıyorsunuz. Bir söz, bir hareket, bir susuş, bir davranış, kaşın çatılı vermesi, bakışın birdenbire değişmesi gibi şeyler çok zaman insana bir yol, bir iz göstermeye kâfi gelir. İşte şimdi o izi bulmuş durumdayım. Ben kesin olarak biliyorum ki Jacques Garut ölmemiştir, halen sağdır. New York'ta bulunmuştur. O halde Paul Harmon Jacques Garut'u tanıyordur." İki arkadaş ressamın evine gelince ayrıldılar. Ertesi gün Lucien o mazbatayı bir zarfa koyup gönderdi. Ressam okuduktan sonra kendi kendine, böyle bir evrakı ele geçirebilmek için yetim çocuğun öksüzler yurduna bırakıldığı tarihi, çocuğun adını, sanını, annesinin adını bilmek gerekir. Paul Harman bu evrakı ele geçirdiğine göre demek ki bütün bunları o biliyor. İşte bir şüpheli nokta daha. Bu bilgileri öğrenmesi için Paul Harman'ın Paris'ten ayrılması, araştırıp soruşturmalar yapması lazım. Halbuki Paul Harman Paris'ten hiç dışarı çıkmış değil. Demek oluyor ki bir adam buldu. Mesele Paul Harman'ın yardımcısı olan o adamı bulmakta. Ressam hemen giyindi. İçişleri Bakanlığı'na gitti. Bakanın özel kalem müdürünün odasına girdi. Özel kalem müdürü ressamı derhal tanıdı. Yarım saat sonra ressam Etienne Castel cebinde bakanlık damgası ile mühürlü bir mektup olduğu halde bakanlıktan ayrıldı. Evine gelince uşağına, "Benim valizi hazırla. İçine 2-3 gün yetecek kadar çamaşır koy. Sen evden hiç ayrılma. Beni kim sorarsa sokağa çıktı diyeceksin. Anladın mı? Avukat George Dury'e bile sorarsa ona da öyle söyleyeceksin." "Baş üstüne efendim." Etienne yanına bazı evrak daha aldı, arabaya binip Lyon tren istasyonuna yollandı. Lucy çok hasta idi. Jean Fortier büyük üzüntü ve perişanlık içindeydi. Her sabah geliyor, Lucy'ye ilaçlarını içiriyor, sonra ekmekçi dükkanına gidip işine başlıyordu. Daha sonra gene kızının yanına koşuyordu. Orada ekmek dağıtma zamanına kadar kalıyordu. Jean olmadığı zaman da Lucy'ye kapıcı kadın bakıyordu. Jean sabaha kadar kızının başucunda bekliyor, 5 dakika için olsun yatağa girip uyumak aklına gelmiyordu. Nihayet 4 gün sonra doktor, Lucy'nin artık tehlikeyi atlattığını, gitgide iyileşmeye başlayacağını müjdeledi. Jean Fortier birkaç gün önce sokakta bulduğu zarfı avukat George Darrier'e götürmemişti. Zarfı aldı, Bonaparte sokağına, avukatın evine gitti. Hizmetçi kadına, "Ben birkaç gün evvel gelmiştim. Avukat yok demiştiniz. Kendisiyle görüşeceğim," dedi. "İş için mi görüşeceksiniz?" "Evet, iş için." "Öyleyse buyurun. Ben kendisine geldiğinizi haber vereyim," dedi. Hizmetçi kadın avukata bir ziyaretçisi olduğunu bildirdikten sonra salona girip, "Monsieur Darrier sizi bekliyor. Buyurun," dedi. Jean içeri girerken heyecandan titriyordu. Fakat heyecanının sebebini kendi de bilmiyordu. Avukat ayaktaydı. Kadının şaşkınlığını gördü. Bunu utangaçlığına vererek, "Beni görmek istemişsiniz, buyurun," dedi. Jean avukatın sesini işitince büsbütün titremeye başladı. Ayakta duramıyordu. Sandalyeye dayandı. Ağzından şu sözler döküldü. "Efendim, sizinle görüşmek istiyorum da..." "Buyurun, oturun görüşelim." "Efendim, siz birkaç gün evvel bazı evraklar kaybettiniz mi?" "Evet, düşürdüm. Mühim evraklardı. Yoksa siz buldunuz mu?" "Evet, sokakta buldum. Üniversitenin karşısında kaldırımın üzerinde. Üstünde sizin adınız yazılı olduğu için aradım, sordum, buraya geldim. O evrakların kaybolması yüzünden davam geri kaldı." Jean zarfı çıkarıp verdi. "Bakın bakalım, içinden bir eksik olmasın," dedi. Avukat zarfı alıp içindekileri inceledi. "Hepsi tamam, eksik yok. Bana büyük bir hizmette bulundunuz. Evrakı bulup getirene mükafat vereceğimi gazeteyle ilan etmiştim." "Rica ederim efendim, bu kağıtlar sizin. Kaybetmiştiniz, ben de bulup getirdim. Ben sadece vazifemi yaptım. Kaybolan zaten sizin malınızdı." Kadının konuşması George'un üzerinde çok iyi bir tesir bırakmıştı. Ona öyle geldi ki eskiden de bu sesi işitmişti. "Madem ki hakkınız olanı bile almıyorsunuz, size başka nasıl bir hizmette bulunabilirim bilmem ki." "Efendim, öyleyse müsaadenizle size bir şey danışabilir miyim?" "Söyleyin efendim, dinliyorum." "Bana ait değil, fakir bir kızcağız var da, onun işi." "Hay hay, emir edin." Efendim, bir çocuk kanunen sorumlu olmadığı halde annesinin işlediği bir cinayetten sorumlu tutulabilir mi? Bu kızcağızın annesinin sırlarını ortaya atıyorlar, kızın hayatını zehirliyorlar, kalbini kırıyorlar, hatta ekmeğiyle oynuyorlar. Bu gibi hareketler kanun nazarında suç sayılmaz mı? Günahı olmayan bir küçüğün kendine ait olmayan sırrını meydana çıkarmak elbette ki suçtur. İnsanlar böylelerine alçak nazarıyla bakarlar. Fakat bu yoldaki sırları ortaya çıkaranları kanun cezaya çarptırmıyor. Yalan söylemiyorlarsa suç işlemiş sayılmazlar. Bakın efendim, anlatayım. Bir çocuk dünyaya geliyor. Onu annesi bir süt anaya veriyor. Aradan 3 ay geçmeden çocuğun annesini korkunç bir cinayet işledi diye mahkum ediyorlar. Müebbet hapse atıyorlar. Çocuğun süt anası önceden kararlaştırılan para verilmediği için bu çocuğu öksüzler yurduna teslim ediyor. Çocuk orada hiçbir şey bilmeden büyüyor. İş öğreniyor, çalışmak için bir yere giriyor. Son derece dürüst şekilde çalışmaya başlıyor. Herkes beğeniyor. Bu çocuk günün birinde kendi gibi fakir bir gence rastlıyor. Bunlar birbirlerini seviyorlar. Evlenecekleri sırada araya alçaklar giriyorlar. Milyoner bir adam var. Onun da bir kızı var. Bu kız işçi kızın nişanlısına aşık oluyor. Babası genç adama size büyük bir servet vereceğim, kızımla evlenin diyor. Hem namuslu genç hem de işçi kız birbirlerini sevdikleri için milyonerin tekliflerini kabul etmiyor. Milyonerin kızı gelip işçi kızı buluyor. Ona yüz binlerce frank vereyim. Paris'ten, hatta Fransa'dan ayrıl git diyor. Kızın bu teklifini işçi kızcağız reddediyor ve milyoner kızına yüz vermiyor. Bunun üzerine başka bir yol deniyorlar. Kızın geçmişini arıyorlar. Annesinin hırsızlık, adam öldürme, kundakçılık suçlarından mahkum olduğunu tespit ediyorlar. İşte senin babanı öldüren kadın bu işçi kızın annesidir. O halde sen babanı öldüren kadının kızıyla evlenemezsin diyorlar erkeğe. Burada Jean sustu. Kalbi şiddetle çarpıyordu. Boğazı tıkınacak gibi olmuştu. Zorla devam etti. Efendim, bu iki nişanlıyı böylece birbirlerine düşman durumuna düşürdüler. Bu da yetmiyormuş gibi kızcağızı çalıştığı atölyeden kovdurttular. Kız büyük ıstırap içinde. Halbuki demin dediniz ki bunca felaketlere sebep olanları kanun suçlu saymıyormuş. Eğer kanun böyleyse bu adaletsizliktir. Kimdir bu kız? Lucy Fortier isminde biri. Ben de o olacak diye şüphelenmiştim. Bu söyledikleriniz hakikaten olmuş mu? Arkadaşınız Monsieur Labrue bunları size anlatmadı mı? Ayrılmalarını biliyordum ama kızcağızı işinden çıkardıklarını işitmemiştim. Hayret! Bu bir cinayet adeta. Evet, siz de cinayet olduğunu kabul ediyorsunuz ama bu cinayeti işleyenleri kanun cezalandırmıyor. Bu gibi cinayetleri işleyenler herkes tarafından ayıplanır ama kanun bunlara dokunmaz. Fakat kız ölecek. Sizin hem Monsieur Labrue'nun arkadaşı hem Paul Harmon'un avukatı olduğunuzu biliyorum. İkisini de görüp meseleyi anlatsanız. Mademoiselle Marie vazgeçsin bu inadından. Monsieur Lucien bu işçi kızcağıza tekrar dönsün gelsin. Lucy tekrar işine başlasın. Böylece kızcağız kurtulmuş olur. Hem belki de annesi suçsuzdur. Kızcağız annesinin suçundan nasıl sorumlu olur anlamıyorum ki. Ben sizin yerinizde olsam buna bir çare bulurdum doğrusu. George ekmekçi kadına dikkatle bakıyordu. Kadına sordu. Sizin adınız Liz'di, değil mi? Evet efendim. Ben Lucy'yi kızım gibi seviyorum. Zavallı kızcağızı kurtarmak için kendi canımı bile feda edebilirim. O sırada kapı vuruldu. Hizmetçi içeri girdi. Monsieur Paul Harmon geldiler efendim, dedi. Jean bunu duyunca, "Aa, o!" diye bağırdı. George Jean'ın elinden tutup, "Monsieur Harmon'la siz kendiniz konuşun. Lucy'nin kurtarılmasını isteyin," dedi. Sonra kadıncağızı Paul Harmon'un bulunduğu salona götürdü. Paul Harmon, George'un yanında fakir bir kadın görünce hayret etti. O kadının kendi önünde diz çöküp de yalvarmaya başladığını görünce hayreti büsbütün arttı. Kadına, "Siz kimsiniz, benden ne istiyorsunuz?" diye sordu. "Efendim, bu kadının adı Liz Perrin'dir. Bir genç kızı evlat gibi seviyormuş da, o kızcağız uğradığı felaketten ve sefaletten kurtarmanız için size müracaat etmemi benden rica etmeye gelmişti. Zavallının kurtarılması lazımmış." Paul Harman, kadının Liz Perrin olduğunu işitmekle beraber sesini duyunca içine bir ürperti geldi. Şiddetle titremeye başlamıştı. Alnından soğuk terler dökülüyordu. Aradan 21 yıl geçtikten sonra Jack Garrett ile Jean Forty'ye karşı karşıya geliyorlardı. Kadın Jack Garrett'u tanıyamadı. Fakat Jack Garrett, önünde diz çökerek Lucien'in saadetini isteyen ekmekçi kadının yüzünün vaktiyle büyük bir aşkla sevdiği güzel Jean'ın yüzüne son derece benzediğini gördü. Bütün vücudu sarsıldı. Çünkü kendisi onu nasıl tanıdı ise kadının da onu tanıyacağını zannetti. Onun için mahvoldum diye düşünüyordu. Soluk bir çehreyle dudakları titreyerek, "Bir genç kızı kurtarmak için benden yardım istiyorsunuz. Bu nedir, anlamıyorum ki," dedi. O zaman George, "Azizim Monsieur Harman," dedi. "Mesele Lucy Fortier'e ait. Annesinin suçuyla lekeli olan o kıza ben ne yapabilirim ki?" dedi. "Siz annesinin işlediği cürümden dolayı o zavallıyı felakete sürüklediniz. Siz kızınız için onun elinden sevgilisini aldınız. Kızınız da o kızcağızın ekmeğini aldı. O kızcağız kalbinden yaralanarak yavaş yavaş sönüyor. Yani ölüyor. Bunun sebebi sizsiniz. O zavallının size ne zararı oldu? Size ne yaptı? Bu şekilde hareket etmek insanlara yakışır mı? Kızınız mesut olsun diye bir çarenin mahvolması doğru mu?" Paul Harman korku ve hiddet içinde sarsılıyordu. "Benim elimden ne gelir?" dedi. "Lucy bir mahkumun kızı ise kabahat bende mi?" Jean tehditkar bir şekilde yerinden fırlayarak, "Kızın felaketine karşı tahkirden başka çare bulamıyorsunuz." Jack Garrett biraz da hiddetle cevap verdi. "Bakıyorum pek yüksekten atıyorsunuz. İnsana öyle geliyor ki sizi bu kıza dostluktan başka bağlayan sebepler olmalı. Ben vicdanımın emrini yerine getirdim. Lucien Labrie'yi sonra uğrayacağı felaketten kurtardım. O kızla evlenmesi iğrenç olurdu. Lucy Fortier'i müdafaada bu kadar şiddet göstermeniz bana sizin kim olduğunuzu anlattı. Siz Liz Perrin değilsiniz. Sizin adınız Jean Fortier'dir. Siz müebbet hapse mahkum olduğunuz halde hapishaneden kaçtınız." Jean korkudan titremeye başlamıştı. Jack Garrett bu sefer George'a dönerek, "Bu kadını hemen tevkif ettirmek insanlığa ve adalete büyük bir hizmet olur. Ben gidip polise haber vereceğim," dedi. Paul Harman yerinden kalkıp kapıya doğru yürüdü. George onun yolunu keserek, "Biraz müsaade eder misiniz efendim?" dedi. Paul Harman George'un bu hareketine hayret etti. "Bu hapishane kaçkını kadını adalete teslim ettirmek istemiyor musunuz? Yoksa buna mani mi oluyorsunuz?" dedi. "Evet, mani oluyorum. Çünkü bu kadının adı Liz Perrin'dir. Başka bir adı olduğunu bilmiyorum. Bilmek de istemem zaten. Gerçekten bu kadın Jean Fortier'de olsa şu anda benim misafirimdir ve benim himayem altında bulunmaktadır. O bu eve serbest girdi, serbest olarak çıkacaktır. Benim evim hırsız yatağı değildir ve benim evimde adam tevkif edilmez." George sonra Jean'a döndü. "Madam, siz artık gidin. Tanrı yardımcınız olsun." Jean heyecanından titreyerek teşekkür için avukata doğru birkaç adım attı. George'un kendisine kapıyı gösteren elini teşekkürle öptü, dışarı fırladı. Paul Harman kadının arkasından çıkmak istedi. Fakat George bu sefer onu yolunu kesti, gülümseyerek, "Zannedersem bendenize bir işten bahsedecektiniz," dedi. "Bu kadını niçin bıraktınız?" "Efendim, bundan size ne? Yoksa siz bu kadından korkuyor musunuz?" Bu sözlerle Paul Harman'ın aklı başına geldi. "Ben mi korkacağım?" Sizi temin ederim ki görenler öyle zannedecekler. Eğer bu kadın hakikaten Jean Fortier ise kızı için elbette fedakarlığa katlanır. Bana zatıhalinize rica etmem için gelmiş. Kadın suçlu bile olsa böyle hareketler bir anne için affedilir. Yok eğer bu kadın Jean Fortier değilse. Adını söylediğim zaman yüzüne hale geldi, görmediniz mi? Dedi Jack. Bu kadın gerçekten Liz Perrin ise Lucy'ye gösterdiği sevgiden dolayı takdir etmeliyiz. Nitekim siz de kızınızın mesut olmasından başka bir şey düşünmüyorsunuz. Fakat biz her ikimiz de polis memuru değiliz. O halde polis vazifesini görmeye kalkmamalıyız, dedi George. Siz de gördünüz ya, dedi Paul Harman. Damadım olan Lucien Labrie'nin babasını öldüren kadını karşımda görünce kan beynime sıçradı. George lafı değiştirmek için, Mademoiselle Marie nasıllar bakalım, dedi. Çok iyi. Dün akşam siz giderken kızcağızı rahatsız eden öksürük bir daha gelmedi artık. Oh oh, işte buna çok memnun oldum. Evlenmeleri yakın değil mi? Evet, yakın ama istediğim kadar yakın olmayacak galiba. Niçin olmuyormuş? Bu sabah evrakları karıştırırken kızımın doğum kağıdını bulamadım. O halde New York'tan getirtmek icap edecek desenize. Öyle olacak. Bu sabah benim eski bankacım David Wilson'a bir telgraf çektim. Vekaletnameyi alır hemen gönderir. Bununla beraber bu iş 10 günden fazla sürmez. Bu sabah noteri de buldum. Hazırladığımız mukavelenin müsveddesini verdim. Şimdi beni ziyaretinizin sebebine gelelim. Emredin. Evet, ondan bahsedeyim. Buyurun öyleyse odaya girelim. Orada konuşalım. 24. ayrımın sonu. Sayfa 391.